Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erdi Özağa, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gündem konumuz 2019'un en talihsiz akıllı telefon modeli olacak. Evet, tahmin ettiğinizin farkındayım. O telefondan bahsedeceğiz. Konumuz Huawei'in güncel ürün gamında yer alan en güçlü, en iddialı akıllı telefonu. Yani Mate 30 Pro olacak. Şimdi bu telefondan bahsedeceğiz, konuşacağız ama telefonun içine düştüğü durumu anlayabilmek için 2019'da yaşanan o ticaret savaşı ve bunun Huawei etkilerini gözden geçirmek gerekiyor. Zaten geçtiğimiz sene içerisinde çok sayıda videoyu sizlerle paylaştım ve yaşanan tüm gelişmeleri mümkün olduğu kadar açık, net ve tüm detaylarıyla ekranınıza getirmeye çalıştım. Teknoloji dünyasını takip edenler bu gelişmeleri biliyor ama belki bilmeyenler ya da belki de hatırlamak isteyenler için çok kısaca özetlemem gerekirse, Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve Amerika'nın öne sürdüğü bazı başka gerekçelerden dolayı, ki parantez açalım burada, örneğin veri casusluğu ve bilgi güvenliği gibi hassasiyetlerden, ulusal güvenlikten bahsediliyor. Amerika geçtiğimiz sene Mayıs ayında Huawei'yi kara listeye aldı. Amerikan yasaları gereği kara listeye giren şirketlerle Amerikan şirketlerin işbirliği yapması özel izne, özel lisansa tabi. İşte bundan dolayı Google diğer Amerikan teknoloji şirketlerinde olduğu gibi Huawei ile olan işbirliğini askıya almak durumunda kaldı. Yani Mayıs ayı itibariyle daha önce Google'dan lisans almış telefonları bir tarafa bırakırsak, Huawei'in lisansını almadığı ya da yeni geliştirdiği cihazlarda Google'da işbirliği yaparak Google'ın kendi yazılımlarını, servislerini ya da uygulama geliştirme arayüzlerini kullanması mümkün değil sevgili dostlar. Android kullanılabilir çünkü Android açık kaynak bir platform olarak herkesin kullanımına tahsis edilmiş durumda, isteyen herkes kullanabiliyor ama Android'i belki de anlamlı kılan, Android'i kullanılabilir hale getiren Google servis ve yazılımları kara listeye alınmış olan şirketlerce kullanılamıyor ne yazık ki. İşte bundan dolayı Huawei Mate 30 Pro Android 10 tabanlı ama üzerinde örneğin Google'ın Android uygulama marketi olan Play Store bulunmuyor. Örneğin YouTube bulunmuyor. Örneğin Gmail bulunmuyor. İşte bunlar son derece önemli. Dolayısıyla bu telefonun yazılım deneyimi anlamında neler sunduğunu, Google servislerinin kurulup kurulamayacağını birazdan tek tek göreceğiz zaten. Ama öncesinde isterseniz gelin telefonu kutusundan çıkartalım ve kutu içlerine gelenlere yakından bakalım. Çünkü geçtiğimiz senenin son aylarında Çin'de piyasaya çıkan bir telefondu ama bu yaşanan ambargodan dolayı dünya açılımı geciken bir telefon oldu. Türkiye'de yeni yeni piyasaya giren bir model. Bakalım Mate 30 Pro, ki bu telefon akıllı telefon dünyasında belki de bir ilki temsil ediyor, ambargo altında piyasaya çıkan İlk üst seviye akıllı telefon olarak da değerlendirilebilir. Kutu içerisinde neler sunuyor, bizlere neler vaat ediyor? Yani hep birlikte kameranın açısını değiştirelim ve bu detaylara bakmaya başlayalım. Evet, şu anda Huawei Mate 30 Pro'nun kutusuna yakından bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Biz Huawei tarafında neyi biliyoruz? P serisi telefonlar beyaz renkli kutuyla, Mate serisi telefonlarsa siyah renkli kutuyla geliyor. Peki Mate 30 Pro kutu içerisinde neler sunuyor? Gelin bunlara bakalım isterseniz. İlk olarak göstereceğim detay güç adaptörü olacak. Çünkü Huawei'in süper şarj sistemini destekleyen bir adaptör, 40 wattlık kapasiteye sahip. Dolayısıyla Mate 30 Pro'yu kendi adaptörüyle yüksek hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Kablolu tarafta 40 watt desteği var ama arzu ederseniz Huawei Mate 30 Pro'yu kablosuz olarak, eğer uyumlu bir istasyona sahipseniz, 27 wattlık kapasiteyle kablosuz olarak da şarj edebiliyorsunuz. Kutu içeriğindeki bir başka önemli detay kulaklık. Huawei üst seviye telefonlarına kulaklık vermeye devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bu kulaklığı daha önce kullandığım için performansına aşinayım. Aslında fena bir deneyim sunmuyor ama Mate 30 Pro gibi bir telefonu aldıktan sonra da ses konusundaki beklentiniz de yüksek olabilir. Belki bu telefonun gelişine özel bir şekilde Huawei'in şu anki en iyi kablosuz kulaklığı olan FreeBuds 3 hediye edilebilirdi. Belki zaman içerisinde kampanya yaparlar, bunu bilmiyorum ama muhtemelen Mate 30 Pro olacak kullanıcı telefonu FreeBuds 3'te de kullanmak isteyebilir. Kablolu tip C kulaklık kutu içinden çıkıyor. Dediğim gibi güzel. Mikrofonlu bir kontrol mekanizması da var. Daha iyi bir kulaklık alana kadar belki bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Kutu içerisindeki bir başka önemli unsur koruyucu bir kılıfın çıkıyor olması. İç kısmı yumuşak bir kaplamaya sahip. Dış kısmı ise sert plastik. Özellikle kenarlar sertleştirilmiş plastik. Çünkü cam gövdeye sahip olan telefonlar kenarlardan darbeye karşı hassasiyet gösterebiliyor. İşte böylesi durumlarda istenmeyen bir tablonun ortaya çıkmaması adına kenarları güçlendirilmiş bir kılıf telefona takıyorsunuz ve güven altına alabiliyorsunuz. Tabii doğası gereği USB kablomuz da kutu içeriğinden çıkıyor. Bir ucumuz tip C formunda, diğer ucumuz da tip A formunda. İç kısımları mor renkli sevgili arkadaşlar. Hem şarj etmek hem de dosya aktarımı için kullanacağımız kablo. Bu uzunluğu fena değil. Materyal kalitesi anlamında da çok özel bir durum olduğunu söyleyemeyeceğim. Son olarak dokümanlar, hem garanti belgesi hem hızlı başlangıç kılavuzu burada sevgili arkadaşlar. Türkçe kısmına gidelim bakalım neler anlatıyor. Evet, cihazı tanıma gibi detaylar burada arz edersiniz. Okuyarak bir takım özelliklere de hakim olabilirsiniz. Ve telefonun kendisi, kılıfından çıkartıyoruz. İsterseniz sıfırdan bir kurulum yapalım ve kurulum sürecini görelim. Normalde çok gösterme taraftarı değilim zaman kaybetmemek adına ama Ne dedik? Mate 30 Pro'da Google servisleri bulunmuyor. Peki Google servisleri olmayan bir telefonun kurulumu nasıl? Özel bir detay var mı? Bunları anlayabilmek adına hadi gençim hep birlikte kurulumdan ana ekrana kadar olan süreci tek tek izleyelim. Huawei Mate 30 Pro'da kurulum kısmını göstermek istiyorum. Gelin hep birlikte ana ekrana kadar tek tek ilerleyelim. Çünkü Google servisleri olmadığı için bir Gmail hesabıyla bu telefona girmek zorunda değiliz. Peki işleyiş nasıl oluyor? Hep beraber izleyelim. Dilimizi seçelim önce. Türkçe. Kabul edelim. Şimdilik bu kısmı atlayalım. Huawei hesabımıza girelim. Ben daha öncesinde zaten bir Huawei hesabı kullanıyordum. Sonraki diyelim. Kabul edelim. Şimdi biyometrik güvenlik unsurlarını dolduralım isterseniz. Önce parmak izini ayarlayalım. Bu telefonda yeni nesil yüksek performanslı bir ekrandan parmak izi okuma sensörü bulunuyor. Parmak izini tanımlamış olduk. Yüzümüzü de ayarlayalım. Etkinleştir diyelim. Yeni bir cihaz olarak kuralım. Hareketler kısmı önemli çünkü birazdan bu telefonun sahip olduğu bir takım özelliklerden bahsedeceğim. Evet bakın. Huawei App Gallery çıktı karşımıza. App Gallery Huawei'in kendi uygulama mağazası sevgili arkadaşlar. Google Play Store yerine bu telefonda standart olarak App Gallery kurulu geliyor ve Huawei ülkemizde de dahil olmak üzere en popüler uygulamaları hem uluslararası uygulamaları hem de yerel uygulamaları çok hızlı bir şekilde marketine ekleme gayreti gösteriyor. Örneğin Yandex Navigasyon, İş Bankası'nın kendi uygulaması, sahibinden.com uygulaması gibi uygulamalar halihazırda marketteki yerini almış durumda. Donanım haberinin Android uygulaması da Huawei App Gallery'de bulunabiliyor. Şimdi ileri diyelim isterseniz. Ses kontrolü ile ilgili bir öğretici başlatayım mı diyor. Bunu da biraz anlatacağım sizlere. Ana ekrana ulaşmış olduk. Şurada hemen şehir de ekleyelim. Birazdan konu bilgimizi alır zaten. Dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Herhangi bir Android telefonuna farklı olarak bakın burada bir Google klasörü bulunmuyor. Google uygulamalarını içeren ya da Play Store uygulama mağazası ikonu da bulunmuyor. Az önce de ifade ettiğim üzere uygulama mağazası olarak App Gallery var. Ve burada çok sayıda uygulama var. Bana direkt 9 tane uygulamayı yükleyeyim diye tavsiye olarak karşıma çıkardı. Ama ben şimdilik başlangıç ekranına gitmek istiyorum. App Gallery'nin kendi güncellemesi gelmiş. Onu da yapalım. Bayıldığımız uygulamalar diye bir seçenek var. Oyunlar kısmına girelim isterseniz. Aksiyon oyunları diyelim. Mesela World of Tanks şu anda markette bulunuyor. Tabii Android marketindeki yani Play Store'daki her uygulamanın şu aşamada App Gallery içerisinde olduğunu söylemek çok mümkün değil. Ama Huawei'nin kendi çözümü bu. İsterseniz Aptoide gibi üçüncü parti uygulamaları da kurabilirsiniz. Evet kurulum kısmı bu şekildeydi. Görebileceği üzere herhangi bir Google ya da Gmail hesabı girmeden ana ekrana ulaşmış olduk. Çünkü videonun başında da ifade ettiğim üzere bu telefon Android 10 tabanlı bir telefon ki hakkında kısmına da gidelim. Hem de güncelleme var mı yok mu ona bakalım. Görebileceği üzere telefon Android 10 üzerinde EMUI 10.0.0 sürümüyle çalışıyor ve güvenlik yaması olarak bakıldığı zaman da bu telefonda Kasım ayı güvenlik yaması olduğunu görmekteyiz. Güncelleme var mı ona bir göz atayım isterseniz. Şu anda herhangi bir yazılım güncellemesi olmadığını görmekteyiz. Yalnız burada ilginç bir detay var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 Kasım 2019 tarihli bir güvenlik yamasına sahip bu telefon. Ben daha öncesinde Huawei Mate 30 Pro'nun Çin versiyonunu bizzat kendim satın almış ve bir süredir de kullanıyordum aslında. Bu telefonda güvenlik yaması bir adım daha ileride. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü bakın bu telefondaki güvenlik yaması 1 Aralık 2019 tarihli. Dolayısıyla Çin versiyonunun bir ay önden gittiğini söyleyebilirim ama zaten kısa süre içerisinde bu telefonda gerekli olan güvenlik güncellemesini alacaktır diye tahmin ediyorum. Evet kurulum kısmı bu şekildeydi. Şimdi Huawei Mate 30 Pro'nun sahip olduğu diğer detaylara geçeceğim ama az önce biyometrik güvenlik tanımlamalarını yaptığımız için nasıl çalışıyorlar gelin ona bir göz atalım. Önce ekrandan parmak izi okumayla başlayalım. Kapalıyken o kısmı uyandırıyor. Basıyorum açılıyor. Uyandırdığım zaman da yine o kısım parlıyor. Basıyorum açılıyor. Gerçekten hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Tekrar göstereyim. Daha da yakından bakalım isterseniz. Gerçekten bayağı hızlı. Yüz tanımaya bakalım. Bakın kaldırıyorum. Okudu ve açtı. Son kez deneyelim. Kaldırdım. Okudu ve açtı. Gerçekten bir üst seviye amiral gemisi telefonun olması gerektiği hızlarda biyometrik güvenlik unsurlarına sahip hem yüz tanıma sistemi olarak hem de aynı zamanda ekrandan parmak izi okuma özelliği seviyesinde. Evet bu detayları gördüğümüze göre şimdi isterseniz telefonun diğer detayları ve sahip olduğu özelliklerden konuşmak üzere kameramızın açısını gelin tekrar değiştirelim. Huawei Mate 30 Pro için ne söylemiştik? Telefon kutudan çıktığı haliyle Google'un servis ve yazılımlarını barındırmıyor. Dolayısıyla örneğin Android Play Store bulunmadığı için doğrudan doğruya Google'un kendi marketine erişemiyoruz. Ama arzu ederseniz bu telefonu tam fonksiyonel Google servislerini içeren üst seviye Android amiral gemisi telefona dönüştürebiliyorsunuz. Bunun için tabii ki bir takım dosyalara ve bir üyesi belleğe ihtiyacınız var. Benim şu anda kullandığım bellek tipçi arayüzünü kullanmadığı için ben bir adaptör yardımıyla telefonu takacağım arkadaşlar. Taktıktan sonra dosyalar kısmına gidiyorum. Burada şu an belleğim göründü. Belleğin içerisine gelip buradaki Google ve Huawei klasörlerini kopyalıyorum ve daha sonra telefonun kendi içerisine yapıştırıyorum. Evet, şu an yapıştırmış olduk. Bir sonraki aşamada ayarlar kısmından sistem ve güncellemeler bölümüne gidiyorum. Yedekleme ve geri yükleme kısmından hali depolamayı seçip USB içerisindeki yedekleme dosyasını telefona geri yüklüyorum. Evet, geri yüklemeyi yapmış olduk. Şu anda ana ekranımıza iki tane uygulama ikonu geldi. Biz LZ Play ikonunu çalıştırıyoruz. Şu anda bakın Google'ın servisi API'leriyle uygulama geliştirme arayüzleriyle ilgili olarak ünlem işaretleri var. Ben bunlar için kendi kurulumunu gerçekleştiriyorum. Ve bu kurulum gerçekleşirken sevgili arkadaşlar ben tekrar dosyalara gidiyorum. Google Cluster içerisine geliyorum ve burada gerekli olan APK dosyaları var. Bunları sırasıyla kuruyorum. Evet, buradaki APK'ları kurduk ve Play Store ikonu geldi. Zaten direkt oturum açı ekranına yönlendiriyor. Şimdi hemen hesabımızı girelim ve Play Store'a erişelim. Evet, şu an hesabımızı girdik ve Play Store tam fonksiyon olarak gelmiş oldu. Örneğin hemen isterseniz bu telefonda olmayan uygulamalardan YouTube'u kuralım. Örneğin direkt Donanım Haber'deki en son videomu açtım ve hemen gelmiş oldu. Yani herhangi bir sorun yok. Hatta bir de oyun tutkunları için mesela PUBG'yi de kurulumunu başlatalım. Hepsi bu kadar. Gerekli dosyalara sahip olduktan sonra Huawei Mate 30 Pro'da Google servisi yazılımları standart olarak gelmiyor ama böyle bir ara yöntem vasıtasıyla isterseniz Google'ın servisi yazılımlarını kurarak Android dünyasındaki tüm uygulamaları tekrar Mate 30 Pro'da çalışır hale getirebiliyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, az önce sizlere Huawei Mate 30 Pro'ya Google servislerinin kurulumunu gösterdim. Şu an arka tarafta uygulamalar kurulmaya devam ediyor. Ama bende bir başka Mate 30 Pro daha var. Bu cihaz Türkiye'ye gelmeden önce Huawei'in amiral gemisini daha yakından tanıyabilmek adına Çin'den satın alıp getirttiğim bir telefondu bu Mate 30 Pro. Yani Çin versiyonu ve Türkiye'de de piyasaya çıkan küresel versiyon. Bu telefonda denediğim ve Google servisini aktif edebildiğim yöntem ne yazık ki Çin versiyonunda çalışmıyor. Sonucunda yazılım tabanı, yazılım kökü olarak iki telefon arasında belli farklı var. Örneğin en basitinden Türkiye'ye gelen bu telefonda Kasım ayı güvenlik güncellemesi var en azından şimdilik. Elimde tuttuğum Çin versiyonunda ise Aralık ayı güvenlik güncellemesi var. Yaptığım kurulum sonrasında Play Store'a ne yazık ki bağlanamıyor. Google sunucularıyla iletişim kurulurken bir sorun yaşandı diyor. Dolayısıyla her yöntem her zaman ve her cihaz için geçerli olacak diye bir durum ya da sonuç ortaya çıkarmıyor. Ama dediğim gibi bu kurulumun başarısız olduğu Mate 30 Pro benim Çin'den getirdiğim Çin versiyonu olan cihazdı. Ama Türkiye'de gelen küresel versiyonda az önce bahsettiğim yöntem sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve şu an arka tarafta telefonda kullanmak istediğim oyunların kurulum işlemi devam ediyor. Evet, Play Store kurulumunu yaptığımıza göre artık telefonla ilgili olarak ilk bakış değerlendirmemizi yapabiliriz. Önce tasarımla başlayalım isterseniz. Şimdi bu telefona karşıdan bakıldığı zaman öncelikle şunu görüyoruz. Sağ ve sol tarafta neredeyse çerçeve yok. Çünkü bu telefon şelale ekran konseptine adapte olan ilk birkaç telefondan bir tanesi. Hatta Huawei Mate 30 Pro dışında bir de Vivo'nun Nex 3 modeli olduğunu biliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Telefonun kenarlarında 88 derecelik bir kavis var. Oldukça agresif bir kavis seviyesi. Dolayısıyla hem çerçeve görmüyoruz hem de içerik kenarlardan devam ediyor sevgili arkadaşlar ve görsel anlamda daha güçlü bir estetik yakalanması hedefleniyor. Ama aynı şeyi alt ve üst taraflar için söyleyemeyiz. Çentikli bir tasarım anlayışına sahip olduğu için üst tarafta zaten güçlü bir görüntüleme sistemine sahip olan bir çentiğimiz var. Alt tarafta da özellikle üst tarafın çentiyle kıyaslandığı zaman daha ince görünen bir çene çerçevemiz var ama genel estetik anlamında güçlü bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim. Ha, ön tarafı en güzel görünen akıllı telefonlardan birisi mi bu tartışılabilir belki ama kenarlarda hiç çerçeve görmememiz bence bu telefonun en güçlü tasarım özelliklerinden bir tanesi. Ön tarafta da ekran Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Arka tarafta da ekran Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Zaten sandviç tasarım. Yani ön tarafta, arka tarafta cam ve araya bir alüminyum çerçeve giriyor sevgili arkadaşlar. 8.8 mm'lik bir kalınlık ve 198 gramlık bir ağırlığı var. Rakibi olan bazı modellerle kıyaslandığı zaman daha hafif olduğunu söyleyebilirim. 4500 mAh kapasiteli bir batarya olmasına rağmen örneğin iPhone 11 Pro Max'le kıyaslandığı zaman neredeyse 30 grama varan bir fark var aralarında ama tabii o tarafta gövde çelik olduğu için materyal kullanımına bağlı bir takım farklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi pek çok şeyden bahsedeceğiz belki ama aklıma geldiği için söyleyeyim. Bu telefonda IP68 sertifikası olduğu için suya ve toza karşı mukavemet konusu da önemli. Ama dikkat ederseniz telefonun Üst kısmında herhangi bir ahize deliği bulunmuyor. Çünkü bu telefonda ekrandan ses iletim, ekranı titreştirerek ses iletim özelliği var. Biz yine bunu bazı başka telefon modellerinde de görmüştük. Huawei'de Mate 30 Pro modelinde buna adapte oluyor. Sesi görüşme anlamında tabii ki detaylı kullanım esnasında bunun deneyim etkilerine bakacağız ama teknik olarak bakıldığı zaman ekranı titreştirme ile ses oluşturma özelliği bu telefonda da var. Dolayısıyla aynı zamanda bir mono hoparlöre sahibiz. Alt tarafta bir hoparlörümüz var. Bu seviye bir telefon için bence donanım seviyesindeki zayıf kalan yanlardan birisi mono hoparlör. Çünkü rakip olan modellerle iPhone 11 Pro Max ya da Samsung her ne kadar ben Note 10 Plus'ı detaylı kullanma şansına sahip olmasam da bu telefonun hem ses çıkış gücü hem de tek kanaldan sesi hissettirme durumu bir miktar hani telefonun diğer güçlü özellikleriyle kıyaslandığı zaman aynı oranda etkileyici olamıyor sevgili dostlar. Bunu ifade edebilirim. Şimdi telefonun sol tarafında herhangi bir fiziksel buton bulunmuyor ama sağ tarafına geçildiği zaman kırmızı renkli hoş dizayn edilmiş ince profilli bir güç düğmesi var ve telefon büyük bir telefon olmasına rağmen pozisyonu itibariyle erişmesi oldukça kolay, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Fakat merak edenler olabilir. Güç butonu haricinde bu telefonla etkileşim kurabileceğimiz başka bir fiziksel buton var mı? Yok. Huawei bu telefonu hem daha teknolojik gösterebilmek, daha futuristik yapabilmek hem de tasarım anlamında daha güçlü hale getirebilmek adına ses kontrol düğmeleri yerleştirmemiş. Bunun yerine ekranda dokunmatik hassasiyet var. İlgili yeri tabii kavramanız ve alışmanız gerekiyor. Çift tıkladığınız zaman ekranın o kısmına sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu sadece tek taraflı bir özellik değil. İsterseniz bu taraftan da yine sesi kontrol edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Böyle bir özellik var. Açıkçası ses kontrol butonlarını biz kimi zaman ekran görüntüsünü alma için de kullanabiliyoruz. Güç butonu ve ses azaltmaya bastığınız zaman çoğu Android telefonda ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ek özellikleri kullanmak çok kolay olmayacaktır. Fakat bunun içinde avuç kontrol denen bir özellik var. Elinizi kaldırdığınız zaman da şurada bakın bir avuç ikon geliyor. Görünüyordur diye tahmin ediyorum. Mesela bakın elimi kavradan da yumruğumu sıkıyorum ve ekran görüntüsü kaydını alabiliyorum. Hatta şöyle yapalım. Bizim siteye gidelim. Mesela bakın. Avucum tanıdı ve de ekran görüntüsü aldım. Hatta şöyle yapalım. İsterseniz yine sayfaları da aşağı yukarı doğru kaydırabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Telefonun fiziksel özellikleri çerçevesinde ön taraf böyleydi. Arka tarafa geçildiği zamansa buradaki tasarım anlayışı aslında şu motivasyonla yola çıkılmış. Bu kamera odaklı bir telefon olduğu için Huawei bu telefonu özellikle yatay çekimlerde mümkün olduğu kadar bir dijital kameraya benzetmeye çalışmış. Yuvarlak kamera bölümü içerisinde dörtlü kamera sistemimiz var. Bundan zaten ayrıca bahsedeceğiz ama telefon hakikaten bu şekilde bir miktar dijital kamera havası taşıyor. Bu bağlamda gerçekten güzel görünen bir arka planı var ama tabii kamera bölümü aynı zamanda bir miktar dışa çıkıntı yapıyor. Hoş kutudan çıkan kılıfı, koruyucu kılıfı kullanacağınız için bunu zaten bir miktar aşabiliyorsunuz ama böyle bir durum söz konusu. Yine arka taraf bir miktar parmak izi tutuyor ama yine kutudan çıkan kılıfı muhtemelen kullanacağınız için herhangi bir sorun yaratmayacaktır diye tahmin ediyorum sevgili dostlar. Üst tarafa bakıldığı zaman ise mikrofonla birlikte bir kızılötesi sensörümüz var. Uyumlu cihazlarda uzaktan kumanda gibi kullanılabilir. Alt tarafa bakıldığı zaman ise dediğim gibi hoparlör, USB tip C bağlantımız, mikrofon ve SIM kart slotumuzun olduğunu görmekteyiz. 198 gramlık ağırlığı olduğunu zaten ifade etmiştim. Şimdi biraz ekrandan bahsedeyim isterseniz. 6.53 inç boyutunda çift taraftan kavisli bir ekranımız var. OLED panel kullanıyor ve aynı zamanda 1176x2400 piksellik bir ekran çözünürlüğü var. Yani Mate 20 Pro ile kıyaslandığı zaman ekran çözünürlüğü anlamında bir basamak geriye gittiğini söyleyebilirim. Muhtemelen çift taraftan agresif bir kavis sistemine sahip olan OLED paneli uygulayabilmek adına çözünürlük tarafında böyle bir tercihte bulunulmuş olabilir. Yani ekranın teknik uygulaması zor olduğu için belki böyle bir yöntem tercih edilmiş olabilir ama çözünürlük tarafındaki durum dikkatlerden kaçmıyor. 6.53 inç boyutunda olduğunu söylemişim. Tabii 18.4:9'luk bir görüntü oranı olduğu için biraz daha ve bir miktar uzun bir telefon. Dolayısıyla tek elle kullanması çok kolay olmayabilir. En azından herkes tek elle kullanamayabilir. Tabii yazılım kısmında sevgili arkadaşlar tek elle modu da var. Aktif edersiniz bunu. Bakın kenarlardan yukarı ya da sanal buton kullanıyorsanız oradan sağ ya da sola çekmenizi istiyor. Şöyle yaptığınız zaman direkt tek elle modunu aktif edebiliyorsunuz ve cihazı tek elle daha kullanışlı bir hale getirebiliyorsunuz. Ama standart haliyle tek elle kullanıma çok yatkın mı derseniz eğer büyük bir telefon olduğu için çok yatkın olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu arada ekran HDR10 desteğine sahip renk üretim kabiliyeti olarak oldukça güzel görünüyor ve en yüksek parlaklık seviyesinde de ekran parlak, kendi sınıfı için iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor ama örneğin iPhone 11 Pro Max ya da Samsung Galaxy Note 10 Plus'daki her ikisi de çıktıkları dönemde akıllı telefon ekranlarını standartı belirleyen telefonlar oluyor sevgili arkadaşlar. O oranda etkileyici olabileceğini ya da olduğunu söylemem çok zor. Yan yana da bakmak gerekiyor ama özellikle iPhone 11 Pro Max'i uzun süre deneyimlemiş birisi olarak söyleyebilirim ki parlaklık seviyesi tam olarak o iki telefon seviyesinde değil. Ekranın ayarlar kısmına gidildiği zaman da burada yine ekranın renk sıcaklığını hatta biraz parlaklığı kısalım. Ekranın renk sıcaklığı üzerinde üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Farklı profiller var ya da manuel olarak siz burada kendiniz tayin edebilirsiniz. Yine göz konforu var, mavi filtreyi azaltmaya yönelik olarak. Doğal ton desteği var. Burada farklı ayarlar üzerinde oynayarak kendiniz değişiklik yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ekran standart olarak Full HD Plus geliyor ama kendiniz isterseniz HD Plus'a da alabilirsiniz. Özellikle pil performansının önemli olduğu, batarya hassasiyetinin yüksek olduğu modlarda bundan istifade edilebilir. Diğer ekran ayarları kısmında da yine çentiyi doldurma gibi özellikler var. İsterseniz çentiyi kapatabiliyorsunuz. Bakın şu an kapandı. Şu an açıldı ve bir de basit mod var, onu da göstereyim sizlere. Burada da eğer teknolojiye nispeten daha uzak birisi bu telefonu kullanacaksa, sanal butonlar da gelmiş oldu, basit mod üzerinden ilerleyebilir. Ama biz şimdilik kapatalım. Ekran için bir video açalım ve bir de duruma videoda bakalım isterseniz. Hiç fena görünmüyor sevgili arkadaşlar. Ekran deneyimi anlamında pek çok kişiyi fazlasıyla mutlu eder. En azından bu telefonu alıp kullanacaklar için konuşmak gerekirse. Bu bağlamda dediğim gibi ekran konusu önemli ama tabii daha yüksek çözünürlük desteğine sahip olan ekranlar var ve önümüzdeki tabii dönemde birkaç ay içerisinde 120 Hz gibi yüksek tazeleme hızına sahip olan ekranlar da piyasaya çıkmış olacak. Ekrandan bahsettiğimize göre şimdi işlemci kısmına geçebiliriz isterseniz. İşlemci kısmında şöyle bir detay göstereyim sizlere. Bu telefon Huawei'in şu ana kadar geliştirmiş olduğu en yüksek performanslı işlemci olan Kirin 990'dan gücünü alıyor. 4 tane çekirdek Cortex A55'i kullanıyor ki 1863 MHz. Diğer 4 çekirdek ise A76'yı kullanıyor, 2861 MHz. Üretim işlemi 7 nanometre diyor ve ekstrem ultraviyole yöntemini kullanıyor. Bu Kirin 990 tabii geçen senenin işlemcisiydi ve o dönemdeki gerçekten bu teknoloji adapte olan ilk işlemcilerden birisiydi sevgili arkadaşlar. A77 yerine A76 kullanılmasını ben Huawei çip işinin başındaki yöneticiye sormuşum zamanında ve bana şöyle bir şey söylemiştim. A77 biraz daha fazla performansı, daha fazla enerji tüketimiyle gerçekleştiriyor. Biz onun yerine A76'yı daha yüksek frekansta çalıştırarak performans kazanımı elde etmek istedik dediler. Muhtemelen P40'da kullanılacak belki yeni işlemci ya da Mate 40 Pro'da kullanılacak yeni işlemcide A77 tasarımına da geçiş yaparlar diye düşünüyorum. GPU kısmına bakıldığı zaman ise Mali G76'nın 16 çekirdekli konfigürasyonu kullanılıyor. Yani son derece güçlü bir işlemci, oldukça yüksek performans vaadinde bulunan bir platform olduğunu söyleyebilirim. AnTuTu testini zaten yapmıştık. AnTuTu'nun güncel versiyonuyla yapılan testte 435 bin üzerine bir puan elde ediyor. İşlemci tarafında 134 bine yakın, GPU tarafında da 150 bine yakınlık bir performans var. Yeri gelmişken bu telefonda UFS 3.0 standardında depolama çipi kullanılıyor. Gerçek zamanlı olarak bir test yapalım isterseniz. Huawei hız konusunda hep iyi firmalardan bir tanesi oldu. En hızlı çözümleri sunan markalardan bir tanesiydi. Tabii rekabet artıyor. Orada Samsung tarafı da yeni nesil yüksek performans standartlara geçiş yapmış durumda. Sıralı okuma performansı olarak neredeyse 1500 MW saniyeye yakın. Sıralı yazma performansı olarak ise 440 MW saniyeye yakın bir değer ortaya çıkmış oldu. Yani oldukça hızlı bir performansa bakıyoruz. UFS 3.0 öncesinde UFS 2.1 teknolojisi için 900-950 MW saniyeleri görüyorduk okuma tarafında Huawei telefonlarda. Şimdi o ciddi şekilde %50'ye yakın artmış durumda. Sıralı yazma tarafında da 200-220 MB saniyeler arasında değişiyordu. Orada da 2 kata yakın bir performans artışı olduğunu söyleyebilirim. Bu telefonda aynı zamanda 8 GB low power DDR4X sistem belleği bulunuyor. Bakın tam da söylediğim gibi 8 GB low power DDR4X bellek bulunuyor. Yani donanım olarak evet, önümüzdeki ay itibariyle DDR5 kullanan sistemler göreceğiz, telefonlar göreceğiz ama dediğim gibi Mate 30 Pro Amerikan ambargosundan dolayı ülkemizde dahil olmak üzere bu bölgeye planlanandan geç geldiği için böyle bir tablo da aslında oluşmadı değil sevgili dostlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Kamera kısmına geçeceğim ama kamera kısmına geçmeden önce yazılım arayüzünden de çok kısaca bahsedeyim isterseniz. Daha önce de ifade ettiğim üzere bu telefonda Android 10 çalışıyor ve güvenlik yaması seviyesi de 1 Kasım 2019 tarihli sevgili arkadaşlar. Aynı telefonun Çin versiyonunda aslında Aralık ayında işaret eden bir güvenlik yaması var. Muhtemelen bu telefonda alacaktır. Farklı temalarla telefonu özelleştirebiliyorsunuz. Arayüz zaten son derece akıcı çalışıyor. Bu konuda herhangi bir endişe yaşamanıza gerek yok. Halihazırda bir Huawei telefon kullanıyorsa ve henüz Android 10 güncellemesini almadıysa başta ayarlar kısmı olmak üzere, bu bölüm olmak üzere arayüz size bir miktar yeni gelebilir ama eğer telefonunuz Android 10 güncelleme programı içerisindeyse aldığı zaman zaten bunu da görmüş olacaksınız. Mesela dijital denge artık tüm üreticilerin uyguladığı yöntemlerden bir tanesi. Telefonu ne kadar kullandığınız, hangi uygulamanın ne kadar çalıştığı biraz telefon uzak kalma yolunda sizi motive eden ek fonksiyonlar sunuyor sizlere. Biyometrik güvenlik tarafına zaten yüz tanıma ve parmak izi okumanın hızlarından bahsetmiştim sizlere. Bunun dışında da yine aslında pek çok özellik var, özellikle bu kısmı altında M-Pen mesela kalem desteği, bu telefonda kalem desteği de var. Kazara dokunma engellemeyi aktif, standart olarak aktif geliyor. Çünkü dokunma hassasiyeti olan bir ekran sistemine sahip olduğu için ona uygun bir önlem alınmış durumda. Eldiven modu var, yine kış aylarındayız. Eldiven kullanırsanız eğer bunu da yine kullanabiliyorsunuz. Kıs yollardan da yine istifade edebiliyorsunuz. Telefonu ters çevirdiğiniz zaman çağrıyı durdurması gibi ek fonksiyonları da kullanabilirsiniz. Her Android telefonda olan bu optimizasyon yazılımı yine var. Müzik yazılımı yine Huawei'in alışık olduğumuz kendi müzik yazılımı. Bakalım kendi şarkısı içinden kurulu çıkacak mı? Böyle değişik şarkılar önlüklü olarak da geliyor. Seyahatte ne var mesela, bakalım. Daha böyle huzurlu bir müzik var. Bu arada huzur diye ayrıca bir kategori varmış. Daha böyle meditasyon var şarkılar. İsterseniz bunu indirebiliyorsunuz da. İndirirken hem standart hem de yüksek kalite seçeneği sunuyor. Buradan da yine ses efektleri uygulanabiliyor. Durum böyle. Bir video uygulaması da var. Yine yüklediğiniz videoları buradan izleyebileceksiniz. Yani yazılım seviyesinde az önce de ifade ettiğim üzere EMUI 10'la beraber geliyor. Tanıdık bir arayüz ama Android 10'a özel bir takım güncellemeler var. Bunlardan birisi de mesela kamera tarafında karşımıza çıkıyor. Kamera arayüzü artık daha yeni, daha modern ve daha kolay kullanım yönelik olarak bir takım özellikler barındırıyor. Şimdi zaten kamera kısmından, arayüzden bahsedeceğim ama hazır kamera kısmına geçmişken arka tarafa bir göz atalım isterseniz. Burada bir dörtlü kamera kurulumu var sevgili arkadaşlar. Ana kameramız 40 megapiksel çözünürlüğünde ve 1/1.7 inçlik bir sensöre sahip. Aynı zamanda optik görüntü sabitleme özelliğiyle geliyor ve f1.6 diyaframla birlikte desteklenmiş durumda. Faz algılamalı netleme de yapabiliyor buna ek olarak. Telefoto kamerası var 8 megapiksellik. 40 megapiksel ikinci kamera var. Yine süper sinyaliye geçen ultra geniş kamera bu aynı zamanda. Ki 1/1.54 inçlik devasa bir sensör kullanıyor aslında. Yine TOF kamera var, Time of Flight. Yani aslında bir ışık kaynağı kullanarak birini çekmek istediğiniz zaman ışığı yolluyor. İlgili objeye de nesneye çarpıyor ve geliyor işte o ışığın gitme ve gelme, havada geçirdiği süreyi hesaplayarak netleme performansına katkı yapmak ya da belki daha fazla sahne bilgisini toplamak için kullanılabilen bir özellik bu. 4K60 kare saniye video kaydı yapabiliyor. Huawei'nin çok uzun süre vermediği bir özellikti bu. Mate 30 Pro ile beraber gerçekleşen bir detay. Aynı zamanda 720p'de 4680 FPS'lik böyle tuhaf, ilginç, doğru kullanılabilirse belki eğlenceli görüntü ortaya koyan ama kötü ışık koşullarında noise'dan dolayı da kullanış olmayan görüntüler de vermeye aday bir özellik. Fakat mühendislik anlamına bakılırsa 7680 FPS'e gerçekten çok çılgın bir özellik olarak da değerlendirilebilir. Ön tarafa geçildiği zaman ise 32 megapiksellik f2.0 diyaframa sahip olan TOF kamerayla desteklenmiş. Yani portre tarafını donanımsal güçlendirmeye dayalı bir kamera mekanizması var ön tarafta da karşımıza çıkan ve Huawei kamera konusunda iddialı. Deluxe markaya referans alıyorsanız yani kriter olarak kullanan olabilir, kullanmak istemeyen olabilir ama şöyle bir durum var sevgili dostlar. Orada bu telefonun 4K ve 5K versiyonu zirvenin tepesinde dostlar. Bir numarada bu telefon bulunuyor. Dolayısıyla kamera konusunda zaten bu adamlar iddialıydı. Bu telefonda liderliği pekiştirmiş durumda. Aynı zamanda 3x optik zoom da yapabiliyor. Şimdi şöyle yapalım. Ben bir kendimi çekeyim isterseniz. Portre yapalım. Sevgili Onuran da çıkıyor. Onuran seni çekeyim. Ne diyorsun abi? Mesafe de var. Detay zenginliği çok fazla değil mi? Ha, burada da ben varmışım. Bu portre çekeyim. Tabi arka kamera. Bazen arka kameradan bolca bahsedeceğiz. Ama şöyle ben de kendimi bir portre yapayım. Ha, güzellik ve efektler var, onları şimdi geçelim. Evet, detaylar gerçekten oldukça iyi. 32 megapiksel söz konusu olduğu için artık detay konusunda, keskinlik konusunda bizi üzmemesi gerekir. Zaten biz daha önce bayağı fotoğraf kaydı gerçekleştirdik. Bir takım örnekleri şu an ekranda da görüyorsunuz. Yine epey bir mesafe olmasına rağmen. Ne diyorsun detaylara?
Evet, gayet detaylı.
Bayağı detaylı değil mi? Şu sakallardaki keskinlik ki hem mesafe uzak hem de epey zoom girmiş olmama rağmen. Ki düşük ışık performansı da bu telefonun en güçlü olduğu yanlardan bir tanesi. Gerçekten muazzam bir kamera deneyimi sağlayabiliyor. Hatta şöyle yapalım. Ben bir de şöyle bir zoom deneyeceğim. Şu çiçeği zoomlayalım istersen. Standart. Şöyle ultra genişle başlayalım. Ultra geniş. Standart. Tabii renk profilleri değişiyor sensörler değiştiği için. 3x. Ve bu da 5x. Tabii artık burada hibrit yapıyor. Onu da söyleyelim. Şimdi bakın bu 5x olan, burada artık optik dijital hibrit bir zoom var ama yine sonuç bence hiç fena değil. Burada 3x optik var, zaten bunu detaylardan anlamak oldukça mümkün. Burada standart fotoğrafı var ki gerçekten oldukça güzel görünüyor. Burada ultra geniş ama tabii ultra genişle standarda geçerken bir sıcaklık farkı görüyoruz. Şu arkadaki duvar tuğlalara bakıldığı zaman sıcaklık farkı var. Gerçi Apple tarafı mesela kendi kamera sistemini anlatırken kameralar arasındaki renk profillerini eşitlediği ve aynı deneyimi sunduğunu söylemişti. Ama orada bile özellikle video çekim esnasında tonlarda bir takım değişimleri gözlemleyebiliyorsunuz. Pro modu var yine. Kazançtan beyaz dengesine kadar pek çok şey ayarlanabiliyor. Ek çekim özellikleri var. Bir örneğini şu an izliyorsunuz. Ağır çekim olayı önemli. Burada ağır çekim konusunda 32x'de başlıyor. 256x'e gittiğiniz zaman 7680 FPS'yi size verebiliyor. Ama dediğim gibi gerçekten doğru yerde kullanırsanız etkisini daha çok anlayabiliyorsunuz. Gece modu yine burada. Gece modu gerçekten çok iyi çalışıyor. Yapay zeka ile birlikte yine sahne tanıma ve renkler üzerinde oynama özelliğini ekleyebiliyorsunuz. Buna ek olarak tabii açıklık modu var. Aynı zamanda ayarlara gidip buradan farklı seçenekler üzerinde durabilirsiniz. 40 megapiksel tabii ki standart olarak gelmiyor. Bir de 40 megapiksellik görüntü çekelim. Şimdi bir standart çektim. Bir de 40 megapiksel çektim. Bir de önerilerini çekeceğim. Şimdi bakalım. Bu önerilen 10 megapiksellik görüntü. Bu da 40 megapiksel olan görüntü. Yani bundaki verinin daha fazla olduğunu hissedebiliyorsunuz isterseniz ama tabii detaylıca büyük ekranda göz atmak gerekiyor. Onu da söylemiş olalım. Fakat söz konusu kamera olduğu zaman bu telefon gerçekten oldukça güçlü. Zaten dediğim gibi bu konudaki en popüler laboratuvarın testlerinde şu an bir numaraya oturmuş durumda. Video kısmında da ayarlar kısmını göstermek istiyorum. Bakın çözünürlük tarafında 4K var. Kare hızını buradan 30 FPS olarak geliyor ama 60 FPS olarak seçebiliyorsunuz. Kodlama tarafında 264 ya da 265 seçeneği yine var. 264 daha yaygın uyumluluk anlamına geliyor aynı zamanda. 720p, 1080p bu arada tekrar gelelim. 21:9 1080 bu. Tam ekran 1080p yine farklı ayarlarla video çekimi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Biraz bataryadan bahsedeyim isterseniz. Bu telefonda 4500 mAh kapasiteli batarya var. Pil performansı anlamında Huawei telefonları özellikle Mate serisinin Pro versiyonuna gerçekten sıkı işler yapıyordu. Mate 20 Pro ile kıyaslandığı zaman 4200 mAh'lerden 4500 mAh'lere bir yükselme durumu söz konusu. Aynı zamanda 40 Watt hızlı şarj sistemi gerçekten son derece güzel. 27 Watt hızlı şarj, kablosuz hızlı şarj özelliği var. Kablosuz olarak bile pek çok telefonun daha hızlı şarj ettiğini söyleyebilirim ve yine 27 Watt kablosuz ters şarj özelliği var. Yani ters şarj uyumlu bir telefon kullanıyorsanız eğer bu telefonla birlikte o telefonu 27 Watt hızında da şarj edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi ters şarj özelliğini göstereyim sizlere. Diğer Mate 30 Pro'yu da aldım elime. Bunda da yine bakın diğer kısmında kablosuz ters şarj özelliği var. Normalde kapalı geliyor. Açtığınız zaman nasıl koyacağınızı gösteriyor bu arada. Bakın direkt şöyle göstereyim. Kablosuz şarj başlıyor sevgili dostlar. Ama dediğim gibi sadece sizin telefonunuzun kablosuz ters şarjı destekliyor olması yetmiyor. Aynı zamanda şarj edeceğiniz telefonda bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Her telefonda bu desteğin olmadığını da biliyoruz. Bu arada şunu da göstereyim. Performans modu özelliği yine Huawei Mate 30 Pro'da da var. Yani telefonun içinde bulunan Yongan'ın işlemci platformunun en yüksek performansını anlamak için bu modu açmanız önemli sevgili dostlar. Normaldeki günlük kullanım için pil optimizasyona bağlı olarak işlemci sınırlarını kullanmıyor ama bu modu aktif ederseniz işlemci sınırlarında da kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Zaten uygulamaya göre kendisi de otomatik olarak devreye girebiliyor. Bunu da yine ifade etmiş olalım sevgili dostlar. Son olarak bir müzik performansına bakalım. Hoparlör performansını bir de müzikte deneyelim isterseniz tekrardan. Yani Huawei'nin en iyi telefonu olarak Apple ve Samsung'un en iyi telefonlarıyla kıyaslandığı zaman onunla kadar başarılı olduğunu söyleyemem ama fena değil. Makul performans sunuyor. Muhtemelen bu telefonu pek çok kişi belki Huawei FreeBuds 3 kulaklıkla ya da belki profesyonel bir kablolu kulaklıkla kullanmayı deneyebilir. Genel olarak konuşmam gerekirse telefon özellikle sahip olduğu teknolojilerle gerçekten dikkat çekici bir telefon ama tabii 9000 lira fiyatı var ve hani 9000 lira fiyat ödeyip içerisinde standart olarak Google servisleri ve yazılımları olmayan bir telefon alır mısınız? En büyük soru işareti burası. Evet, bir takım yöntemlerde bu Google servisleri kurulabiliyor ama hani tam olarak nasıl çalıştığı ya da kaynağının ne olduğu belli olmayan 3. parti yöntem ve uygulamalarla Google Play Store'u kurmuş olsanız bile bankacılık işlemlerini gönül rahatlığıyla yapmak ister misiniz? Bunlar kocaman bir soru işareti. Tabii Huawei'nin belli bir oranda zamanla da ihtiyacı var. Kendi işletim sistemini geliştiriyor. Android üzerinde kendi mobil servislerini geliştirmek için epey çaba sarf ediyor. Türkiye'de de yerli geliştiricilerle sıkı bir işbirliğine girmiş durumdalar. İşte o zaman zarfında bu telefonların hem kendi özelliklerini geliştirebilmek hem de Google dünyasından uzak kalmaması adına bu takım yöntemler de gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Bakalım. Zaten telefon bugünlerde yavaş yavaş piyasada kendisine yer bulmaya başladı. Kullanıcılardan gelen tepkiler çerçevesinde bu konunun gidişatı da belli oranda ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. Ama telefon gerek tasarımı gerekse de sahip olduğu özelliklerle gerçekten heyecan verici. Google servisleri konusunda bir sıkıntı olmasaydı muhtemelen 2019'un en çok konuşulan telefonlarından birisi olabilirdi. Ama Amerika ve Çin arasındaki yaşanan gerilim bu telefonu biraz şanssız bir telefon haline getirdi. Ve akıllı telefon dünyasında belki 5 sene sonra geriye dönüp baktığımız zaman kendisine az özel bir yeri olan telefon olarak da hatırlanacak gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi tasarım, teknoloji, özellik ve performans olarak çok iyi bir telefon olmuş Huawei Mate 30 Pro. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda Huawei'in ülkemizde yeni gelen amiral gemi akıllı telefon modeli Mate 30 Pro'ya mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde ilk izlenim seviyesine yakından bakmış olduk. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.